Ayrım 10.
Ortası delinip simgeleri çıkarılmış Doğu Alman ve Romanya bayraklarının, yırtılmış parti afişlerinin, pankartlarının, halk milisinin ve halk ordusunun yıldızlı, sırmalı sancaklarının üstüne yaymışlardı mallarını. Karma karışık bir rozet, madalya, kızıl yıldızlı apolet ve kokart, çeşit çeşit levha, afiş, üniforma, pul, para, otomobil plakası, bayrak, sancak ve hurda yığını. Ücra kasabaların yoksul evlerinin eski konsollarının çekmecelerinde yıllarca saklanmış zavallı hazineler. Bir eski pirinç şamdan, çatlak değersiz bir vazo, bir seramik tabak, bir porselen çerçeve, dantel bir yaka ve sanki bir kibrit çakışta yıkılmak üzere hazırlanmış, üst üste yığılmış eski fotoğraflar. Peşinden koştuğum çınar yaprağı düşüp fotoğrafların üstüne konmuştu. Sapından tutup yavaşça kaldırdığımda fotoğraftaki çocukla göz göze geldik. Yıkık bir köy evinin kapısında uzun sarı saçlı, zayıf bir kadının kucağındaydı. Koca sarı kafalı, incecik çöp bacaklıydı. Elinde bir ekmek parçası tutuyordu. Hemen alttaki eski, sararmış, yıpranmış bir başka fotoğrafta gülümseyen genç adamın yumuşak, hüzünlü bakışlarını andırıyordu gözleri. Belli ki aynı yollardan, aynı kaderden, aynı albümden geliyorlardı. Fotoğraf yığınını usulca, okşarcasına karıştırdım. Korkunun dayanılmaz çekimine kapılmış bir çocuğun yürek çarpıntılarıyla tek tek elime aldım eski resimleri. Çocuk büyümüştü. Boynunda Pioneer eşarbı, elinde Biz Tarihi Yazanlarız pankartıyla bir yürüyüş kolunun başını çekiyordu. Artık kafası o kadar kocaman, vücudu öyle hastalıklı, çelimsiz değildi. Bakışlarından tanıdım onu. Gözleri değişmemişti. Bir başka fotoğrafta DDR ve parti bayraklarıyla donatılmış, çiçeklerle bezenmiş bir kürsüde sağ yumruğu havada nutuk atıyordu. Sonra 19-20 yaşlarında bir delikanlı, bir elinde mala, bir elinde tuğla, üstünde işçi tulumu, gözlerinde yumuşacık, hüzünlü bir gülümsemeyle, arkada belli belirsiz Brandenburg kapısı bir duvar örüyordu. Bir göl kenarında kendi yaşlarında güzel bir kadınla el ele yürüyor, bir başka fotoğrafta yine aynı adam, takım elbisesi dudakların ucuna iliştirdiği resmi gülümsemesiyle Honaker'ın elini sıkıyordu. Son bir fotoğraf daha çektim yığının arasından. Daha yeni, renkli bir resim. Arkada Kremlin'in kızıl yıldızı ve bayrağı, bütün dünya içine sığacakmışçasına geniş bir meydan. Gencecik, sanki bildik tanıdık bir kadını yine aynı adam. Gözlerinde yıkık evin önündeki cılız, hasta savaş çocuğunun yumuşacık yüzünü, gözlerinde yıldızların ve bayrakların gölgesi. Bir Eylül sonu, bir koca ırmak boyu. Yerde, kaldırımların üstünde, saçlarımda, omuzlarımda, eski eşyaların, fotoğrafların ve parmaklarımın arasında kurumuş sarı yapraklar. Sarı yaprakların arasında Doğu Almanya'daki Sovyet askerlerinin şapkalarını süsleyen görkemli kızıl yıldızlar, milis kasketleri, Lenin nişanları, köy yollarından sökülmüş yön işaretleri, yıkılan Berlin duvarının irili ufaklı parçaları, yerde başak çelenkli, çekişli pergelli DDR bayrakları, Honaker'ın başına palyaço takkesi çizilmiş büyük boy posterleri, Pioneer eşarpları, gençlik örgütü kimlikleri, parti üyelik kartları ve yerde nemli toprak üzerinde güz yapraklarına karışmış onlar gibi sarı kahve fotoğraflar. Yok pahasına satılığa çıkarılmış paha biçilmez, inanç, umut, yaşam değerinde ne çok mal. Kafamın içinde dönüp duran çok eskiden belki de çocukluğumda okuduğum bir kitaptan bölük pörçük bir alıntı. Semerkant'ta, Buhara'da, Tebriz'de, Atina'da, Milet'te, Siraküza'da, Kordoba'da, Sevilla'da, Konstantiniye'de, Persepolis'te, Marakeş'te, Tanca'da, binlerce, on binlerce kentte çarşılar, pazarlar kurulurdu. Sur duvarların içinde acem halıları Hint şallarına, fil dişleri kaplan postlarına, deve derisinden altın işlemeli ilekler, Tatar kılıçlarına, türlü lezzet ve kokudaki baharat, zambak ve gül yağlarına, İznik mavisi testiler ince boyunlu pembe kristal Moreno sürahilerine, kıratlar, doruk ısraklara ve birbirinden güzel, güçlü Yağız köleler, uzun sırma saçlı, ince belli Çerkez cariyelere karışırdı. Gece gündüz karıncalar, solucanlar gibi kaynaşan düzensiz, dağınık, gürültücü, çoğu çullara sarılmış, çoğu yoksul bir kalabalık hırs ve şehvetle doldururdu pazar meydanlarını. binlerce yıl sonra pazarları dolduran aynı hırslı kalabalık, aynı alışveriş sarhoşluğu, aynı mal ve sahiplenme şehveti. Dünya büyük bir pazar olmaktan çıkamadı mı binlerce yılda? Mallar milyonlarca kez daha çeşitli, daha zengin, satıcılarsa daha acımasız, daha hırslı. Uğruna duvarların yıkılıp, yıldızların, bayrakların, inançların, hayatların yerlerde çiğnendiği özgürlük binlerce yılda pazar özgürlüğü olmayı bir adım bile aşamadı mı? 1990 yılının 1 Eylül günü dört bir yanda sarı kızıl güz yaprakları. Güzel, bakımlı, neşeli bir ırmak boyu ve yere serilmiş tezgahlarda belki de binlerce yıldan bu yana ilk kez meta olup pazara çıkarılmış alışılmadık garip bir mal, en az 3 kuşağın kimliği, kimliklerimiz. Fotoğraftaki mahzun gülüşlü, yumuşacık bakışlı adam sadece hüzünlü değil, şaşkın gözlerle bakıyor şimdi çevresine. Yürüyüş kolunun en önünde gurur ve umutla yürüyen çocuğun taşıdığı pankartın üstündeki yazı siliniyor. Genç duvar ustasının elinden tuğlalar dökülüyor. Kremlin'in yakut yıldızı fonda hala muhteşem ve mağrur parlasa da ışığı gencecik kadının yüzünü aydınlatmıyor artık. İçimde neden olduğunu bilmediğim bir utanç, pazara gelmenin, satılığa çıkarılmış bu paha biçilmez malların yanında bir alıcı gibi yaklaşmanın ya da bir çağın, bir dönemin milyonlarca insan hayatının pazarda haraç mezat satıldığına tanık olmanın utancı, bu pazarı dağıtamamanın, bu satışı durduramamanın, yeni dünyayı kuramamanın utancı. Parmaklarımın arasında sıkı sıkı tuttuğum çınar yaprağının altına gizlenip çevreme baktım. İşte oradayız. Eski asker postallarının kat kat tül etekleri, yırtılmış bale elbiselerinin, kırık gece lambaları ve boş akvaryumların arasında çığırtkan el radyolarının, açık saçık resimli playboyların, hurda demir ve lastiklerin, paslı bisikletlerin, oymalı dolapların ve sarkıntılı cam küpelerin yanı başında pembe tuğla köprünün ayakları dibindeyiz. Eskici Türklerin çaputlarının, Pakistanlıların fil dişi oyma biblolarının, Romanyalıların işli bluzlarının, Hint kumaşlarının, Yugoslavyalıların seramik fincanlarının arasına karışmışız. Esir pazarındaki gibi suskun, utançlı, yenik, çırılçıplak. Ağaçlardan düşen sarı yapraklar örtüyor çıplaklığımızı ve utancımızı. Saklandığım yaprağın altından çıktım. Elimde hüzünlü, yumuşak bakışlı adamın Brandenburg kapısının yanındaki duvar örerkenki delikanlı fotoğrafı, bir de kızıl yıldız. Satıcı sonunda bir alıcı bulmuş olmanın sevinci ve hırsıyla her parça 5 mark dedi. İlk kez başımı kaldırıp yüzüne baktım. Biraz kadınsı ama güler yüzlüydü. Boynunda hacı vardı. Özgür pazar ekonomisinin ilk girişimcilerindendi. İkisine de 5 mark var yeter dedi. 5 markı kaçırmanın telaşına kapılmıştı. Elimde eski bir fotoğraf ve kim bilir Doğu Almanya'da görevli hangi Sovyet askerinin şapkasından koparılmış bir yıldızla şaşkın duruyordum adamın karşısında. Pahalı mı geldi diye sordu. Söylediği fiyattan kuşkuya düşmüştü. Çok ucuz diye mırıldandım. Yüzüme önce şaşkınlık, sonra öfkeyle baktı. Bana öyle geldi ya da. Bana sorarsan hiçbiri 5 para etmezdi dedi. Ne verirsen ver, al git. Çok ucuz bu insan hayatları. Bizi biz yapan, insan yapan kimliklerimiz, tarihimiz, 100 yılın, 50 yılın değil, binlerce yılın umutları, bunca acı, bunca sevinç, bunca zafer, bunca yenilgi ucuz, hatta yok pahasına. Sararmış fotoğrafı ve sırmalı yıldızı yere bıraktım. Bir tek kuru çınar yaprağını aldım elime. Cebimden bir madeni 5 mark çıkarıp yere, fotoğrafların üstüne attım. Yaprak için dedim. Elimde sarıdan kızıla dönmüş koca çınar yaprağı, bit pazarını arkamda bırakıp ırmağın karşı kıyısına doğru yürüdüm. Birleşmenin ilk çocuğu. Ve bir oğul doğuracaktır. Ve onun adını İsa koyacaksın. Çünkü kavmini günahlarından kurtaracak olan odur. Yusuf uykusundan uyandı. Rabbin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı. Ve karısını yanına alıp bir oğul doğuruncaya kadar onu bilmedi ve çocuğun adını İsa koydu. Matta'ya göre İncil, bab 1. Benden sonra bir adam geliyor ki benden ileri oldu, çünkü benden önceydi. Yuhanna'ya göre İncil, bab 1. Resmi haberlere göre birleşmenin ilk çocuğu, Brandenburg kapısının önündeki ve Richtag'daki görkemli törenlerden 15 dakika sonra doğuda doğdu. Televizyon ekranlarında yorgun ve mutlu gülümseyen anasının kollarında buruşuk somurtuk yüzüyle yatarken gördük onu. 47 santim olup 3 kilo 100 gram geldiğini ve adının Jakob olduğunu öğrendik. Minicik savunmasız bedeni, henüz tam açılmamış yumuk gözleri, çaresiz çığlığıyla savunmadan teslim olmuş bir kalenin yenik askerlerinin yenenlerden aman dilemek için sundukları kuşatmadan nasılsa arta kalmış değersiz bir kurbanı andırıyordu. Jakob'u karnımdaki 9 ay 9 günlük bebeğimi okşayarak seyrettim. İçimde heyecan, hüzün, umut karmaşası bir duygu. Ne acımasız yalancı medyaların, ne gaddar Herodes'in kahinlerinin ve müneccimlerinin, ne de saf çoban kralların doğduğunu bilmedikleri, yıldızını görmedikleri çocuk birkaç dakikadan beri benim kucağımda yatıyor. Adını adam koydum. Karnımı bıçaklarla deşen o müthiş acıdan sonra bebeğin ilk çığlığı duyulurken tüm bedeni saran o anlatılmaz rahatlama, mutlu gevşeme ve yorgunluk sevince dönüşmeye başlarken daha o anda sevdim onu. Önce içgüdüsel, bedensel kadın yanımla, sonra bu çöküş ve yıkıntılar arasında yeniden başlayabilme umudu, hayatın ölüme, geleceğin geçmişe, yeni doğanın tükenene meydan okuması olduğu gibi. Doğum odasında bacaklarım iki yana açık, sırt üstü yattığım yerden, öteki Berlin'in televizyon kulesinin tan ağarırken sönükleşen ışıkları görünüyordu. Doğum masasından göremiyordum ama öteki ve dünden beri tek Berlin'le doğum evinin arasında yer yer yıkılmış bir duvar parçası olduğunu biliyordum. Seninle Berlin'in görkemli köprülerinden geçerek Spree kanalları boyunca el ele dolaşırken zengin batının gösterişli meydan okuması karşısında ezilen kentin ince güzelliklerini, bilinmedik köşelerini, acı ve tarih yüklü geçmişini keşfederken duvara yaklaşmazdık. Duvar düşüncelerimizin değil ama yaşamımızın, geleceğimizin değil ama geçmişimizin, inançlarımızın değilse bile duygularımızın arasına çekilmişti. Bunu anımsamak istemezdik. Zorunlu bir kötülük, hastalığın iyileşmesi için katlanılması gereken acı bir ilaçtı. Yıkıntılarının altında kalacağımızı düşünmezdik. Dün sabah, şapah vakti, tam oğlunun doğduğu şu saatlerde seni duvara yaslanmış bulduğumda, o duvarın ne kadar parçası olduğunu, duvarla ne kadar bütünleştiğini, seni gerçekten sevebilmem için duvarı sevmem gerektiğini anladım. Yıkılmış, delinmiş parçaları çoktan işportalarda satığa çıkarılmış, duvarın Brandenburg kapısı tarafında beni bekliyordun. Daha önceden sözleşmemiştik, 9 ay 9 gündür görüşmemiştik ama seni nerede bulacağım konusunda hiç yanılmadım. Gecenin karanlığının günün ilk ışıklarına yenik düştüğü şafak vaktiydi. Acılar birden bıçakla kesilmişçesine dinerken ve bebeğin ilk çığlığı ile birlikte mutlu bir yorgunluk bütün vücuduma yayılırken doktor saat 5:21 bir oğlunuz oldu dedi. Gözlerimi açtım. Doğum odasının penceresinden televizyon kulesinin ardında batıda parlayan henüz şafağa yenilmemiş yıldızı gördüm. Çocukluğumdan beri hiç inanmasam da hep sevdiğim ezberime yerleşmiş eski masaldan dizeler dudaklarımın ucunda. O zaman Herodes müneccimleri gizlice çağırdı ve onlardan yıldızın ne vakit gözüktüğünü iyice öğrendi. Ve gidin ve çocuk hakkında iyi araştırın. Onu bulduğunuz zaman bana haber verin ki ben de gelip ona secde kılayım diyerek kendilerini Betleme'ye gönderdi. Onlar da kralı dinleyip yollarına gittiler ve işte batıda gördükleri yıldız önlerince gidiyordu. Ta çocuğun bulunduğu yere kadar gelerek üzerinde durdu. Doğum odasının penceresinden gördüğüm yıldız, başını göğe kaldıran ilk insana da böyle parlak, büyülü, erişilmez görünmüş olmalı. Oğlunu samanlığın gizliliğinde doğuran Meryem de göğe baktığında bu yıldızı görmüş olmalı. 2000 yıl öncesinin mucizelere inanmaya hazır saf çobanları, geceleri bu yıldıza bakarak yollarını bulmuş olmalılar. Dünyayı fethedip tarihi değiştirmek için yola çıkanlar da bayraklarına, göğüslerine, mızraklarına, tanrısız mabetlerinin kubbelerine bu yıldızı taktılar. Geçtiğimiz günlerde ayaklar altında hırsla çiğnenen yine bu yıldızdı. Budapeşte'de parlamento binasının üzerinde devrimden beri parlayan işçilerin devrime armağanı kızıl yıldız geçtiğimiz hafta yerinden indirildi. Yerine rüzgarın yönüne göre dönen altın yaldızlı eski rüzgar horozu takılacak. Sofya'da parti binasının yıldızını yoksul görünümlü sokak çocukları ayakları altında çiğnediler. Romanya'da, Macaristan'da, Polonya'da, Bulgaristan'da, Doğu Almanya'da bayraklar, sancaklar hırsla delinip parçalanıp yıldızlar çıkarıldı. Ve işte yıldız doğum odasının penceresinde yine pırıl pırıl parlıyor. Kızıl Meydan'da bir resmimiz vardı seninle. Arkamızda Kremlin'in duvarları ve neredeyse gerçek yakuttan olduğuna inandığımız görkemli yıldızı. Devrimin kaçıncı yıl törenleriydi anımsayamıyorum. Seninle ilk orada Moskova'da tanışmıştık. Bir yanda kubbeleri mavi, yeşil, mor, kırmızı, sarı mine işli peri masalı kilisesi, öte yanda sivri kuleleri hep karlıymış gibi duran bir kış masalından çıkmış kırmızı tuğla Lenin Müzesi, arkada dev meydanı boydan boya kaplayan Kremlin'in duvarları ve üstünde parlayan yakut yıldızla kubbenin üstünde dalgalanan kızıl bayrak. Sovyetler Birliği'nin değil, devrimin bayrağı. Resmi törenler sona erdikten, yüzlerce ülkeden gelmiş heyetler, davetliler, boş vodkalı Rus gecelerini aramaya çıktıktan sonra Kabe'miz olan o meydana koşmuştum. Henüz kar başlamamıştı ama kokusu havadaydı. İnsanın iliklerini işleyen soğuk bir Kasım gecesiydi. Gök açık ve lacivertti. Lenin'in mozelesinin önünde birikmiş kalabalık, askerlerin nöbet değiştirme törenini görmek için bekliyordu. O gece meydanda karşılaştığımızda yanıma gelip, "Biz parçalanmış Almanya'nın iki yanından geliyoruz galiba," dediğinde, birbirimizi birkaç gündür süren resmi toplantılardan ve törenlerden tanıyıp, gecenin geç saatlerine kadar Kızıl Meydan'da, Moskova Nehri boylarında, Gorki ve Nevski caddelerinde, bu vaat edilmiş kentin sevgisi hiç içimden çıkmayan parklarında, meydanlarında, sokaklarında dolaştığımızda içimde hep bir soru vardı. Nedir bizleri böyle büyüleyen bu yıldızda? Yıllar sonra Berlin'deki son gecemizde Noel için süslenmiş ışıl ışıl sokaklardaki binlerce yıldızı gösterip bizim yıldızımız ayaklar altında çiğneniyor, İsa'nınki ise 1990 yıldır parlıyor yerinde diye mırıldandığımda, aslında hep aynı yıldız o. İnsanın erişmek istediği ışık dedin. O gece bu sözü anlamadım. Senin teslimiyetin sandım. Batıda gördükleri yıldız önlerince gidiyordu. Çocuğum bulunduğu yere kadar gelerek üzerinde durdu. Ve işte yıldız şimdi karşımda doğum odasının penceresinde pırıl pırıl parlıyor. Adı Adam. Baba adı yok. İsa'dan 1990 yıl sonra Tanrı artık hiçbir kadından çocuk yapmıyor. Babasız çocuklar ve bakire analar da artık mucize sayılmıyor. Adamın doğum yeri Bethlehem değil, Berlin. Masallar binlerce yıldır doğuyu terk ettiklerinden beri peygamberler de artık doğudan çıkmıyor. Adam peygamber olmayacak, o bizim oğlumuz. 3 Ekim'i 4 Ekim'e bağlayan gece Brandenburg kapısının yanında kendi elleriyle ördüğü duvarın yanında ölü bulunan kimliği belirsiz adamla batılı bir kadının nesebi gayri sahih çocuğu. Adam o büyük çöküntüye, hayallerimizin, hayatlarımızın aldığı yaralara, maddenin, paranın, pazarın, sömürünün ve kulluğun zaferini ve ebedi saltanatını ilan edişine karşı ve asıl yıkılan bir dünya, sona eren bir dönemle birlikte senin yok oluşuna karşı benim meydan okumam. Fırtınalı karanlık bir gecede dev dalgalar arasına atılmış bir can simidi adam. Şimdi içeride bebek odasında uyuyor ve anasının kokusunu duyup kendini güvenlikte hissederek memeye yapışacağı anı aç bir kedi yavrusu özlemiyle bekliyor. Son gecemizde hani Beethoven'ın 9. senfonisinin iki Berlin'de birden meydanlara konulan dev ekranlardan yansıtıldığı ve Schiller'in sevince seslenişinin özgürlüğe seslenişe dönüştürüldüğü 24 Kasım gecesinde adamı senden hem bir anı hem de bir umut olarak aldım. O gece incecikten yağan yağmurun altında Beethoven'ı dinlerken hangi özgürlük diye mırıldandığını anımsıyorum. Sesinde ne öfke, ne tepki, ne eleştiri, ne de pişmanlık vardı. Açık, çıplak ve müthiş bir soruydu bu. Dalgındın. Her şeyi yeni baştan bütün derinliğiyle düşünmek ister gibiydin. Kaçıncı özgürlüğümüz bu bizim dedin. Bu kez sesinde ince acı bir alay sezdim. Avucunun içinde sıkı sıkı tuttuğun elimin parmaklarını acıdırçasına sıktın. Söyler misin bana lütfen muzla özgürlük arasında nasıl bir ilişki olduğunu? Sorunun yanıtını kendin de çok iyi biliyordun. Yine de benden duymak, belki de beni incitmek, hınç almak istiyordun. Çok basit diyerek oyuna katıldım. DDR'liler de bizim kadar rahat ve bol muz yeme özgürlüğüne sahip olmak istiyorlardı. Birden oyunu ya da kavgayı bıraktın. Sesine içime hep huzur veren o sakin, yumuşacık tını geldi yeniden. İnanılacak gibi değil. Ama anlayamadığımız bu basit gerçekti işte. Sonra biraz düşünceli, biraz ağır bir sesle bir başka özgürlük gelecek. Bu fırtına geçtiğinde muzla sınırlı olmayan, bizim yanılgılarımızı taşımayan insanın gerçek özgürlüğü. Bunun nasıl bir şey olduğunu ne sen ne ben ne de hele bu yığınlar henüz bilmiyoruz. Doğum evinde 4 kişilik bir odada temizlenmiş, gevşemiş, rahat ve mutlu yatıyorum şimdi. Daha önce doğum yapmış 3 genç anne sabırsızlıkla bebeklerinin emzirilmeye getirilmesini bekliyorlar. Biri Alman, ikisi yabancı. Yabancılardan biri Türk, biri Polonyalı olmalı. Türk ile Polonyalı kötü bir Almanca ile anlaşmaya çalışıyorlar. Bölük pörçük konuşmalarını duyuyorum yattığım yerden. Bebeleri için kaygılanıyor, çocukların karışmasından korkuyor ve biraz daha hızlı davranıp Birleşmiş Almanya'nın ilk bebeğini doğuramamış olmalarına hayıflanıyorlar. Kapının önünde bir telaş, bütün annelerde bir kıpırdanma. Bebek sesleri, bebek hemşirelerinin çektiği arabaların gıcırtısı. Kapı açılıyor. Bebekler kollarındaki bileziklerden adları okunarak pembe ya da mavi hastane tulumları içinde annelerine teslim ediliyor. Ben son gelenim. Kucağım hala boş. Yüreğimde bir çırpıntı, bir heyecan bebeklere bakıyorum. Fırtına dinip de bütün sahte özgürlük bayrakları yere indiğinde, özgürlük boyasına boyanan şu acımasız köhne çarkın boyaları döküldüğünde, bizim hayal edip de başaramadığımız dünyayı belki de bu çocuklar yaratacaklar. Doğuda batıda ne varsa hepsi çökmeye, değişmeye mahkum. Ama biliyorum yeni gelecek. Çocuklar doğdukça yeninin tohumları eskinin bağrında filizleniyor işte. Adam içeride bebek odasında uyuyor. Alexander Plass'ın üstünde batıda parlayan ve onun dünyayı selamlayan ilk çığlığı ile birlikte şafağa inilip ışıklara karışan yıldızını benden başka kimse görmedi. Kimse o yıldızın her gece gökler kararırken dünyanın geceye dalan her göğünde yeniden parlayacağını bilmiyor. Vakit tamamdı. Yine de hiçbir özel alamet belirmedi doğumumdan önce. Bir yakut yıldız düştü, duvarlar yıkıldı, bayraklar delindi, tanrı heykelleri parçalandı, kutsal kitaplar yakıldı ve penceremdeki karanfil kış başında gonca verip çiçeğe durdu. Çağımızda bunlar artık mucize sayılmıyor. Doğum ve bebek bezgini doktorlardan, gözlerinden uyku akan hemşirelerden başka kimse, hiçbir acımasız tiran, hiçbir amansız firavun bilmiyor adamın doğduğunu. DDR'li yüksek görevli bir babadan olma, batılı komünist bir genç kadından doğma adam. Berlin'in nüfus kayıtlarında babası belirsiz herhangi bir çocuk. Kimse bilmediğine göre henüz burada güvenlikteyiz. Bu müthiş çarkın dişileri, beyin yıkama ve yalan makinaları, adına pazar özgürlüğü ya da bilimce kibarca söylenişiyle özgür pazar ekonomisi denilen bu dev, bizi saklandığımız bu samanlıkta bulunup adamın küçük bedenini ve kafasını öğütemez. Çöküntünün hayal kırıklığı, ondan daha beter olan kuşku, ikircim burada adamla birlikteyken yakalayamaz beni. Doktor, normal bir doğum oldu. 2 gün sonra çıkabilirsiniz dedi. Saklandığımız bu gizli sığınaktan çıktığımızda ilk mucizesini gösterecek adam. Duvarla birlikte çöken dünyamızın karşısında içim yine de umut ve mutlulukla dolu, yeniden başlamaya, yanılgılardan öğrenmeye hazır, ayakta kalabilmemi sağlayacak. Bir gün yanlışlar suç, yanılgılar günah olmaktan çıktığı zaman her şey daha açık, daha dur görülecek demiştin. Gerçek özgürlüğün duvarlarla korunamayacağı anlaşıldığı gün ve hiçbir duvara ihtiyaç kalmayacak kadar özgür olunduğu gün, artık mal hırsı ve mülkiyet şehvetinin adına özgürlük deme ayıbı bir daha işlenmeyecek. Unter der Linden'de yere yumuşacık bir halı olmuş ıhlamur yapraklarına basa basa yürüyorduk. Çehresi yavaş yavaş değişmeye başlayan ve makyaj yapmayı, süslenmeyi henüz beceremeyen genç bir kızın tatlı rüküşlüğüne bürünen Berlin caddelerini geçip Karl Marx meydanına vardığımızda saçlarımızda, omuzlarımızda sarı ıhlamur yaprakları vardı. Arkaya dönüp o her zaman, her mevsim güzel olan Unter der Linden'e hüzünle baktın. 1880'lerde, 1890'larda, 1918'de, 30'larda, 50'lerde işçiler kızıl bayraklarıyla internasyoneli söyleyerek bu caddeden geçtiler dedin. İlk devrim törenine elimde tarihi biz yazıyoruz pankartıyla, kısa pantolonum, kırmızı kravatımla bu caddede katıldım. Yine sonbahardı. Ihlamur yapraklarından hatırlıyorum. Biraz daha yürüdük. Marx da Engels'in heykelinin önünde durduk. Marx'ın kafasına bir güvercin tünemişti. Ellerini gevşek ve sakin bir şekilde dizlerine koymuş Marx, sakalının üstünden düşünceli bakıyordu. Yanında ayakta duran Engels'in bakışları daha sert, daha keskindi. Bunu sana söylediğimde güldün. Heykeltıraş bu yüzden rejim muhalifi ilan edilmiş olabilir dedin. Hemşire ağlayan adamı getirip kucağıma verdi. Nasıl emzireceğimi anlatmaya çalışırken adam mamiyi kendiliğinden bulup hırsla emmeye başladı. İşte kendi başının çaresine bakmayı bilecek, aç kalmayacak bir çocuk diye güldü genç hemşire kız. Birkaç dakika sonra emmekten yorgun düşüp kollarımın arasında küçük bir kedi yavrusu gibi uykuya daldığında hayatın o anlatılmaz sevinci, mutluluğu, gücü ve güveni doldurdu içimi. Küçücük mavi hastane tulumunun dört bir yanından köhnemiş ve çöken her şeye inat, taze filizler gibi hayat fışkırıyordu. Yeni bir çağ başlıyordu adamla diye düşündüm onu emzirirken. Bu fırtınanın ortasında doğanlar kuracaklar yeni dünyayı. Onlar duvarlar örmeyecekler. Onlar kimliklerini kaybedip satılığa çıkarmayacaklar. Onlar bizim doğrularımızın, bizim değerlerimizin hiçbirini benimseyip taşımasalar da yeni bir dünyanın insanları olacaklar. Neyse ki mucizeyi bebek hemşiresi fark etmedi. Neyse ki doktorlar doğudan gelen ışıkla parlayan batı yıldızının adamın yatağının üstünde durduğunu görmediler. Burada şimdilik güvenlikteyiz. İki gün sonra bu sığınaktan çıkınca Brandenburg kapısının önünden geçip ışığın geldiği yere insanların yeni insanı, yeni dünyayı bekledikleri doğuya doğru gideceğiz onunla. Sıska eşeğimizin başını inanmış, saf ve kul Yusuf çekmese de başımda ışıktan bir hale değil, kısacık kesilmiş saçlarım ve üstümde yerlere kadar ağır ipek etekler değil, blue jean pantolonum olsa da adamla birlikte yıldıza doğru yürüyeceğiz. Kitabın sonu.